huzura doğru.
Sevgili izleyicilerimiz, yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan biri var yine önümüzde. Bunu soracağız ve biz ayrılan süre içerisinde de cevabını almaya çalışacağız. Hocam, şimdi haçla alakalı olarak bazı bilgiler vermiştiniz daha önce. Bu bilgilere biz biraz daha hem pekiştirmek için hem de hacca gidecek olanlar varsa daha iyi öğrensinler diye sormak istiyorum. Şimdi önemli bir ayrıntı var çünkü. Haccın da mesela işte namazın bir takım şartları var, farzları var. Orucun farzları var. Haccın da böyle namaz, oruç gibi farzları var mı? Varsa bunlar nelerdir? Bir soru daha hemen sonuna sıkıştırmak istiyorum. Bu da önemli, çok soruluyor. Kadınlar yalnız olarak tek başlarına veya bir mahrem olmadan hacca gidebilirler mi?
Şimdi Mustafa abi, öncelikle haccın farzları. Evet. Kendi farzları. Şimdi bakın, farz olmasının şartları ayrı. Daha önce onu sormuştunuz diye sohbetlerde onları anlatmıştık. Haccın farz olmasının. Bir de farz oldu, haccın kendi
farzları var bir de.
Mesela namaz farz oldu bana ama namazı kılabilmem için hangi şartlar var? Oruç farz oldu, oruç tutabilmem için nelere dikkat etmem lazım? Mesela orucun 3 tane farzı var. Namazın 12 tane farzı var. Zekatın 1 tane farzı var. Haccın da 3 tane farzı var. 3 tane farzı var. Bana farz olmuştu. Bu hac ibadetini yerine getirirken şu 3 şartı yerine getirmem lazım. Evet. Birinci ve üçüncü yerine getirmek kolay. İkinci biraz zor. Niye zor olduğunu biraz sonra izah edeceğiz. Birincisi, haccın farzından birincisi, ihrama girerken niyet etmek. Mesela Türkiye'den gidenler için söyleyelim. Türkiye'den gidenler önce Medine-i Münevvere'ye gidiyorlarsa problem yok. Burada elbiselerini değiştirmeleri veyahut da ihrama girmeleri şartı söz konusu değil. Havaalanında falan burada girmeleri.
Medine'den o tarafa giderken yapacaklar çünkü.
Tabii Medine-i Münevvere hemen dışında mikat yeri var. Medine-i Münevvere'den çıkmadan önce gusül abdestini alır, ihramını girer. Fakat çıkınca o mikat yeri var. Orada iki rekat namazını kılar. Niyet eder ve devam eder yoluna. Otobüste devam ediliyor. Uçakla da gidilebiliyor. Ama doğrudan doğruya Ciddiye gidiliyorsa, Mekke'de hava alanı yok. Ciddiye gidiliyor. Ciddiye gidiyorsa, Ciddiye yaklaşmadan önce havada mikat yerleri var. Orasını ihramsız geçemez. Uçaktayken ihramını girmesi lazım. Bu da zor. Bu da zor. Bunun için Türkiye'deyken hemen havaalanında falan ihrama giriyorlar.
Evet.
İhrama giriyor. İhrama girerken niyet ettim, hac etmeye diye niyet ediyor. İster Medine-i Münevvere üzerinden gitsin o mikat yerlerinde, ister aynı şekilde Türkiye'den giderken doğrudan doğruya Ciddiye ineceklerse, Mekke-i Mükerreme'ye gidenler Ciddiye üzerine gidiyorlar. Burada ihrama girerken niyet ettim, hac etmeye, ihramı giydi ve yaptı. Farzın birisi bu.
İhrama girmek erkekleri ilgilendiren bir şey mi?
Erkekleri sadece ilgilendiren, ama kadınlardan aynı şekilde mikat yerlerinde bu niyeti yapmaları lazım.
Niyeti yapacak.
Tabii. Bu niyetleri yapması lazım. Niyet etmek.
Ama kadınlar erkekler gibi ihrama girmiyor.
Değil. Onlar dikişli elbiseyle giriyorlar. Erkekler dikişli ne varsa hepsini çıkartıyor. İç çamaşır falan yok. Hani bazılarının hatırına gelebilir. Efendim işte şortu, atlet yok öyle bir şey. Şort, atlet hepsini çıkartır. Şort, atlet hepsini çıkartıyor. Yani iki parça evet. Şey dediğimiz
ihram.
İhram denilen şey bir üstte. Bir de altta aynı şekilde. Onu da bağlamasını iyi bilmez gerekir. Onu kemerle de tutturabiliyor. Dolayısıyla üstte de altta da bir şeycik yok. Yani ölüm zamanını hatırlatıyor bir yerde.
Evet, kefen gibi artık yani.
Ha, kefen gibi. Ben şeyden Müzdelife'de görmüştüm falan. Hakikaten böyle bakıyorsun mahşer yeri gibi oluyor. O Müzdelife'de. Ve kimseyi tanıyamıyorsun. Beyazı siyahı hepsi karışmış. Hepsi bembeyaz. İhramların içerisindeler.
Hepsi aynı olmuş artık.
Aynı. Bakıyorsun ki ölüler kabirden çıkmış gibi. Kefenli hepsi yani.
İçlerinde makam mevki sahibi zengin adamlar var ama hepsi aynı.
Sıfırlamış.
Sıfırlamış.
Hepsi sıfırlamış. Birinci farzı bu haccın. Üçüncü farzı bayramın, kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü, bu üç gün içerisinde
Kabe'yi
tavaf etmek. Buna kitaplarda tavafı ziyaret isim verilmiş. Bazılar bunu okurken ziyaretçini. Yok değil. Bu farz olan tavaftır. Bu üç gün içerisinde, gece gündüz ne zaman isterse, 24 saat içerisinde, bayram birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü. Bunu da yapabilir. Evet. İhrama girerken niyet etmek yapabilir. Bunu da yapabilir. Birinci günden gelmedi, ikinci gün gider, üçüncü gün gider. Üç gün zamanı var. Demek ki birinci farzı ihrama girerken niyet etmek, üçüncü farzı Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü bu üç gün içerisinde ziyaret tavafı, farz olan tavafı yapmak, esas ikinci olan Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak.
Bunu niye sona bıraktınız? Önemini?
Çok önemli de ondan.
Zor mu yani?
Zor. Niye zor? Arefe günü Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Bir tek Arefe günü var. O da Zilhicce'nin dokuzuncu gününe Arefe günü denir. Suudiler zaman zaman bunu bir gün öncesine, iki gün öncesine çok aldılar. Çünkü ikinci farzı, haccın ikinci farzı Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Arefe günü Arafat'ta olacaksın. Ve orada vakfeye duracaksın. Vakfe bir ibadettir. Peki Arefe günü Zilhicce'nin dokuzuncu günü. Sekizinci güne çekti. Gitti. Hac gitti.
Çünkü farzın birini yapmadı.
Yapmadı. Onuncu günü çıktın. Gene gitti. Yedinci günü çıktın. Gene gitti. Dokuzuncu gün çıkması lazım.
Arefe günü.
Evet. Bunun için hacca gidenler, hacca gidenler Zilhicce'nin ilk hilalini, Zilhicce'nin ilk hilalini yani Mekke'ye, Medine'ye, Münevvere'ye gittilerse tarassut etsinler, araştırsınlar. Efendim işte onlar böyle hesaba bakıyor, hilal var. Kitaplarda buyuruyor ki görerek. Hatta buradakiler de Zilhicce hilalini görüp ona göre kurban kesmesi lazım. Eskiden mesela gerçekten Osmanlılar dönemi, önceki dönemlerde gerçekten fıkıh bilgilerine, kitaplara dayalı kadılar vardı. Ve emin kimseler vardı. Hilali gözetleyen şeyler vardı falan. Şimdi yok öyle. Herkes kendine ben gördüm, görmedim falan. Mesela Suudlular da ama birisi ilan ediyor bunu. Yakın zamana kadar öyleydi. Hilali gördük diye ilan eden de ama. Nasıl görüyorlarsa bilmiyorum artık. Biz böyle açık gözle göremiyoruz. Gözlük takıyoruz gene göremiyoruz. O ama görüyor. Hilali görüyor. Senelerce milleti kandırdılar böyle. İşte Ramazan Şerif Bayramı'nı öne aldılar. Kurban Bayramı'nı öne aldılar. Kurban Bayramı'nı öne almak demek senin Arafat'ın haccını yemek demektir. İmha ediyor, yok ediyor yani. Peki ne yapacak Türkiye'den gidenler? Grup halinde çıksa tehlikeli olur. Efendim Diyanet? Diyanet sadece götürür. Orada Diyanet kalkıp da sen başka bir ülkedesin. Hadi millet 50 bin kişi toptan isyana girer o. Orada ferdi hareket eder artık insanlar. Verdi hareket eder.
Ne yapacak?
Baktı ki
bir yani, gün önce çektiler.
Çektiler. Hiç itiraz etmez. Gider onlarla beraber. Ertesi gün zaten haç zamanı Suud'daki herkes taksicilik yapıyor.
Turizm canlı.
Adam 50 riyal mi ister, 100 riyal mi ister ya sen haccını kurtarırsın, bastırırsın parayı. Zaten Cebeli Rahme var Arafat'ın ortasında. Yani fotoğraf çektireceğim falan buna benzer bir şeyle gidersin yani çıkarsın inersin. 15-20 dakika yarım saat kalmış olsan Arafat'ta o kadarcık kalman senin haccını kurtarıyor. Dolayısıyla haccın farzı 3 tane. İhrama girerken niyet etmek, ziyaret tavafı yapmak ve Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Bir de dediniz ki hani kadının evet, aynı şekilde tek başına mahremsiz gitmesi. Şimdi daha önce biz sizin yine bir sorunuz üzerine haccın eda ve vücub şartlarını nakletmiştik.
Evet.
Orada eda şartları anlatılırken, haccın eda şartları anlatılırken kadının hacca gidebilmesi için üç mezhepte de kocasının veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık ve müddet olmayan akıl, bali veya mürahık bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Ve bir hadis-i şerif zikrediliyor. Kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez. Bunda bezar nakledir şu hadis-i şerifi. Dolayısıyla kadın yanında mahremi yoksa. Olsun olsun canım burada emin kimseler var. Yok öyle. Ya amca soracak ya dayısı, ya kocası, ya babası, ya abisi, ya erkek kardeşi, ya oğlu. Bunlardan birisi olacak.
Mürahık.
Evet.
Mürahık var.
Mürahık olacak bile. Yani 12 yaşını geçmiş olacak bu çocuk.
Yani evet.
Yanında bulunmuş, yanında bulunması lazım. Aksi halde kadın haram işler. Peki efendim böyle bir hanım vekaletle yaptırabilir mi? Zaten böyle bir mahremi yoksa götüremeyeceklerse buna hac farz olmaz zaten. Ama bakıyoruz zaman zaman işte biz TGRT'de evet, Bekistan ve toplum programına da müracaat eden ve soru soranlar oluyor ya orada da. Efendim diyor ben vekalet vekil gönderebilir miyim? Göndermesine gerek yok ama gönderebilir mi? Gönderebilir. Çünkü kendisine hac farz olmadı. Yani hanımların şunu iyi bilmesi lazım. Mahremi yoksa hele şimdi aynı şekilde mahremi olsa bile hanımların gitmesi uygun değil. Yani kocası olsa yanında bir şey olsa. Çünkü karma karışık. O tavaf da karma karışık. Arafat da karma karışık. Yani emniyeti de yok. Hele bir gençse yani onu hiç yalnız bırakmayacaksın. Yani bir şey yaptın ama kayboldun, bir daha bulamazsın. Mümkün değil. Öyle bir durum var. Yani emniyeti de yok. Onun için ne yapalım? Onun için vekaleten gönderebilir mi? Evet, gönderebilir efendim.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda Osman Ünlü hocamızdan bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Başka bir konuyu soracağız. O zamana kadar hoşçakalınız.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest aldıktan sonra, Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyene cennetin 8 kapısı açılır.
Doyamadım o Mahmud'a, doyamadım o Ahmet'e, ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Ben Resul'den çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Camisi sıra direkler, müminler şefaat bekler, nöbet tutuyor melekler, ben Resul'e doymadım ki. Nurunu gördüm göklerde, Beytullah ile Mekke'de, ölmez ruhu Medine'de, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Onu gören hacılarım, ana baba bacılarım, hafız müftü hocalarım, ben Resul'e doymadım ki. Sevindim gördüğüm anda, ağlayarak ettim veda. Ömer Sıddık, Fatma anam yanında, bunlara da doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki?
Tam ilmihal, saadeti ebediye.
Melekler, Allahü Teala'nın kıymetli kullarıdır. İçlerinden bir kısmı diğer meleklere ve insanların peygamberlerine aleyhimüsselavatü ve teslimat haber getirmek vazifesiyle şereflenmişlerdir. Emrolunduklarını yaparlar, isyan etmezler. Yemeleri içmeleri yoktur. Evlenmezler. Erkek dişi değildirler. Çocukları olmaz. Kitapları ve sahifeleri onlar getirmiştir. Emin oldukları için getirdikleri de doğrudur. Müslüman olmak için meleklere böyle inanmak lazımdır. Doğru yolda bulunan alimlerin çoğuna göre insanların yükseği meleklerin yükseğinden daha üstündür. Çünkü insanlar şeytan ve nefsleriyle savaşıyor. İhtiyaçları olduğu halde yükseliyor. Melekler ise zaten yüksek yaratılmışlardır. Melekler tesbih, takdis ediyorsa da buna cihadı da katmak insanların yükseklerine mahsustur. Nisa suresi 94. ayetinde mealen mallarını, canlarını feda ederek din düşmanları ile Allah rızası için cihad eden Müslümanlar oturup ibadet edenlerden daha üstündür. Hepsine de cenneti söz veriyorum buyuruldu.
Şiirlerle menkıbeler.
Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir veliydi. Nasihati herkese pek çok faydalıydı. Derdi, kulun aynıysa dışı gibi içi de, Rabbimiz buyurur ki, gerçek kul budur işte. İnsanlara hizmeti vazife biliyordu. Dünyada en kârlı iş, işte budur, diyordu. Kimseyi gıybet etmez, dinlemezdi de hatta. Derdi ki, bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman, bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, iman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla, o kulu hidayete erdirir Hak Teâlâ. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak, adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar, sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanların alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini, imanını.
Programımızın bugünkü bölümünde sizlere Han Camii'ni inşallah anlatacağım. Han Camii, Kayseri Kalesi'nin surlarının, dış surlarının tabii, dış kalenin hemen dibine yapılmış bir camidir. Öncelikle han olarak yapılmış, sonra camiye çevrilmiş. Kayseri Kalesi, bu civardaki kalelerin en büyüğüdür. Sivas Kalesi zaten ortada pek kalmamış. Kale diye gittiğimiz tepede sadece evler, başka şeyler, parklar görüyoruz. Kale kalıntısı yok. Kale kalıntısı en diri şekilde muhafaza edilen illerimizden birisi Diyarbakır, sonra da Kayseri gelir. Budin Kalesi'nin uzunluğu 1,5 kilometre kadar. Kayseri Kalesi'nin uzunluğu herhalde 2 kilometrenin hayli üstünde, dış kalesi. İç kale ayrı, dış kale ayrı. Dış kale nedir, iç kale nedir? Caminin içine girelim de efendim, burada minibüslerin didıtlarından sizler de ben rahatsız etmek istemiyorum. Caminin içerisinde niye Han Camii olmuş? Efendim, iç kale, dış kale ne demektir? Onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Gidelim caminin yanına. Han Camii'nin içerisine girdik efendim. Epeyce bir merdivenle iniliyor, 8 basamak falan. Caminin 3 tane giriş veya çıkış kapısı var. Bunlar tabii kıblenin zıttı istikamete daha ziyade U şeklinde yerleştirilmiş ki Kayseri'nin büyük camilerinden birisi Han Camii, cemaati kolay tahliye olsun. Efendim, Han Camii ne demek? Bir hanın camii var. Yanında da o demek. Camii bu kadar olursa o hanın, han kim bilir ne kadar büyük diyeceksiniz. Hayır efendim. Bunun aslı handan yapılan cami, handan dönüştürülen cami. Burası evvelden deve kervanlarının gelip geçtiği bir yol idi ve ana yol idi. Bu ana yoldaki efendim konaklama yerleri çok önemliydi. 1. İnsanların ihtiyacını karşılamak için. 2. Hayvanların ihtiyacını karşılamak için. 3. Emniyeti sağlamak için. Mutlaka korumalı bir yere sığınmak durumundaydı insanlar. Bugün de öyle efendim. Bugün de öyle. Yani bir dağ başında gidip de bir çadır kursanız herhalde kendimizi fazla emniyette hissetmeyiz. Tabii kervan deyince deve kervanları akla geliyor. Yakın zamana kadar da, yani otomobilin ortaya çıkmasından önce de Anadolu'nun bütün ulaşımı deve kervanı ile yapılırdı. Kayseri, Kırşehir yolu da ana yollardan birisi idi. Kayseri Yozgat yolu da yine Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran seferine giderken, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Otluk seferine giderken, hatta Trabzon seferine giderken kullandığı yollar idi. Yani bu yollar yolculara çok aşina idi. Tabii ki her memlekette her şey yetişmediğinden insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kervanlarla bir yerde olan mal başka tarafta yoksa o tarafa götürülür. Orada insanların, mesela buğday olan yerde pirinç yoksa oraya pirinç getirilir. Pirinç olan yerde buğday yoksa oraya buğday getirilirdi. Hoş, şimdi malzeme naklet ederken bakıyorsunuz, efendim, bir benzin istasyonunda 2 tane kuru fasulye yüklenmiş kamyon var. Soruyorsun şoförün birisine, nereye gidiyorsun? Kayseri'ye kuru fasulye götürüyorum diyor. Ötekine soruyorsunuz, Kayseri'den kuru fasulye getiriyorum diyor. Yollar bol alınca, nakliye kolaylaşınca, petrol de imdada yetişince, insanlar böyle zaman zaman aynı yerden hem götürme hem getirme yapabiliyor. Bu rastlanmış bir olaydı, onun için söyledim. Develer burada konaklatılırdı. Lider deve bir yere bağlanır, öteki develer de onun peşinde hiç ip bağlama istemeden rahat bir şekilde yaşarlardı, dururlardı efendim. Hiç kaçalım gidelim yok. Niye? Lider var efendim ortada yani. Olur mu? Şimdi bu han Kayseri dış kale surlarının kenarına yapılmış dedik programın başında. Demek ki kale düzeninde bir dış kale var. İnsanların oturduğu, evlerin bulunduğu yer, o da korumalı. Bir de iç kale var. İç kale o şehrin emirinin, komutanının, askeriyle beraber oturduğu yerdir. Müstahkem mevkidir. Dış kalede insanlar tarlalarına giderler, gelirler, kale kapıları, mesela Kayseri'nin kalesinin 7 tane kapısı var dış kalenin. Bu kapılardan çıkarlar sabahları, tarlalarında işte sulamamı yapacaklar, biçmemi yapacaklar, harmanla mı uğraşacaklar, hepsini orada yaparlar. Akşam oldu muydu? Akşam namazdan önce kale kapısından herkes girmeye mecbur. Efendim benim hürriyetim var, demokrasi var. Olacak şey mi efendim? Olacak şey mi? O günün insanlarında akşam namazı vaktinde surlar kapanırdı. Kervanın yoldaki hali belli olmaz. Konaklama yerleri arası ekseriyetle 3 fersah, yani 6 kilometre olur idi. Bu 6 kilometrelik mesafede kona göçe gelirlerdi kervanlar. Fakat bazı yerde istirahat verdiniz, affedersiniz, devenin birisi inat etti, kalkmaz. Kervan yürüyecek. Öyleyse bu ve buna benzer bazı aksaklıklar zaman itibariyle ayarlanamayabilirdi. Yani kalenin içine giriş akşam namazından sonraya kalırdı. İşte o halde tüccarın malı zarar görmesin diye Kayseri emiri surların hemen dibine, fakat kale emniyetinin dışında, o sistemin dışında, yani gece vakti de kapısı açılabilecek şekilde icabında veya duvar dibinde insanlar konaklatacak şekilde burada bir han yapılmış idi. Hanların da kapısı akşam namazında kapanır, sabah namazında açılır idi. Ama kale gibi değil tabii. Buraya sığınan insanlar duvarın dibinde de kalsa başlarına bir hal gelmez. Çünkü yanlarında hemen han vardı. Bu gelen insanların su ihtiyaçları, yıkanma ihtiyaçları için burada ihtimal ki, büyük bir ihtimal, 13. yüzyıldan kalma bu ve 30'a 40 yuvarlak olarak ebadında 1200 cemaat, 1200 metrekare, 2200-3000 cemaat alabilecek bir cami. Yani bu da herhalde birkaç tane deve kervanını burada misafir edebilir idi. Efendim, bu insanların namaz kılacağı bir mescitleri de burada vardı. Fakat sonradan bu camiye çevrildi. Neden? İşte artık kale düzeni değiştiği için insanlar burayı cami olarak kullanalım. Kale civarında oturan insanların da girip çıkıp ibadetlerini yapabileceği bir yer olsun dendi. Şimdi hanın buraları tamamıyla kapalıydı. Şu anda caminin mevcut olan 3 kapısının yerinde hiçbir şey yoktu efendim. Tek kapısı vardı. O da şöyle elimle gösterdiğim bir mihrap var efendim. O mihrabın olduğu yer hanın giriş kapısıydı. Yani kıblenin kıble duvarında da gelenler kıblenin ters istikametten gelip buraya girerler idi. Daha sonradan burası camiye çevrilince Osmanlı döneminde daha başka hanlar, daha başka sığınak yerleri de yapıldı tabii. Oraya bir mihrap yapıldı. Mihrap Osmanlı işi. Geri kalan yeri Selçuklu zamanı, 13. yüzyılda kalma, yani 1200'lü yıllar, yani Gevher Nesibe Külliyesi'nin, Şifaiyesi'nin, medresesinin yapıldığı yıllar. Şimdi bakınız, içerisi de dışarısı da tamamıyla kesme taş gibi duruyor. Güzel kesmişler ama yonu taşı deniyor bunlar efendim. Tam muntazam olmayınca yonu taşı deniyor. Yonu taşından. Sıvada yok. Bütün İstanbul'daki tarihi camilerimiz de böyle taşlarla içleri de dışları da yapıldı. Fakat ne hikmetse bazıları sıvanmış. Bazı yerleri de tabii Sultanahmet Camii gibi çinilerle ta yapıldığı zamanda kaplanmış. Ona sözümüz yok. Ama diğer yerlerde sadece badanayla, sıvayla, işte kireç, kum karışımı bir sıvayı koyarsanız bu taşın hava alması engellenmiş oluyor. Engellendiğinde de taş efendim canlı bir organizma gibi hasta oluyor. Veremi bile var efendim taşın. Bakınız burada şöyle böyle 700 yılı geçmiş, 800 yılı doldurmak üzere olan bir yapıda şu taşların büyük bir kısmı eskiden kalma. Ha, zaman gelmiş, bakamamışız, harap olmuş, kervanlar gelememiş, kervancılık yapılamamış, Anadolu'da bazı isyanlar olmuş, Celali isyanları o bu. Bunlarla mücadele ederken buralara bakılamamış, belki buralar bazı soygunlar geçirdi. Ama bugün maşallah ülkenin geldiği seviye görünüyor. Bütün tarihi eserlerimiz pırıl pırıl ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Türkiye'nin her yerindeki tarihi eserleri, her şehrindeki hemen hemen şantiyeye çevirmiş vaziyette. Ne mutlu. Yılda 1000 esere yakın restorasyon yapılmakta ve yine bu adede yakında açılış yapılmakta. Ne mutlu efendim. İnşallah bu huzur halimiz hep devam etsin. Kıyamete kadar da devam etsin. Bu milletin yüzü çok üzüldü, ağladı bu millet efendim. Birinci Dünya Harbi'nden önce başladı ve her evden 2-3 tane şehit, 3-5 tane gazi çıktı. Bu millet birazcık bir nefes alacak inşallah. Ben öyle ümit ediyorum. Bu nefes almayı iyiye kullanırsak süre uzar. İyiye kullanmaz da ufak tefek böyle dünyevi şeylerle birbirimizi kırıp dökmeye başlarsak Allah korusun bunun tersi olabilir. Şimdi bu caminin yapısı kıbleye doğru 5 tane koridor düşünün efendim. Buna nef deniyor sanat tarihinde. Bunun ortadaki nefi tamamıyla beşik tonoz örtülü ve geniş yapılmış. Yanlardaki nefleri ise kıbleye 90 derece açıyla böyle yani yanlardan gelen beşik tonozlar haline gelmiş. O da 6 bölüm. 24 tane böyle pil payenin üzerinde bu yapı duruyor ve üstü de güzel örtülü olduğunu zannediyorum. Cemaatten pek efendim buranın toprağını kaldırdılar, yazın çok sıcak oluyor diye şikayetler bazılarında geliyor deselerin. Burada pek işitmedik. Ya az cemaatini gördük ya da hakikaten yok. İçerisi şu anda da dışarı bayağı bir sıcak. Ekim ayının ortalarındayız ama iyi bir sıcak var şu saatte. İçeride gayet rahatız. Sanki bir yerde klimalar çalışıyormuş gibi. Bu kadar ışığı da yaktığımız halde gene de ısınma olmadı. Şimdi mihrabın yanına gidelim de orada artık bugünkü programımızı noktalayalım istiyorum. O tarafa doğru geçiyorum efendim. Minber çok cicili bicili. Hakikaten ağaç oyma ve kabartma olarak iki sistem kullanılmış ve burada geometrik şekiller mümkün mertebe kullanmaya çalışılmış. Şuralarda da bitkisel yani nebati motifler var ama bir kündekari değil, bir de orijinal değil. Yani bunun tarihi eser gibi olabilmesi için gönül isterdi ki şunun makinede yapılmasından bence güzel bir planlama yapılırsa kündekari tekniğinde bunu yapmak mümkün idi. Yapılabilir. Hem de çok da pahalıya mal olmaz idi bugünkü elimizde makinelerle beraber. O plana uygulandı mıydı? Bunun üzerinde 3500 tane parça olurdu. Tıkır tıkır çocukların Lego oyuncakları gibi birbirine geçme şekilde bu ortaya çıkardı. Hiç olmazsa imitasyonunu yapardık efendim. Güzel olurdu. Bu iş kötü olmuş? Hayır, kötü olmamış. Ben kendim yapmaya kalksam, idareci olsam belki yaptıramazdım, beceremezdim. Harman yığmasını yapmak zordur. İnsan toz toprak içinde kalır. Ama şöyle geriye çekilip de ayak üstüne atarsanız, o harman yığmayı çok güzel tarif edersiniz. Tembel insan işidir bu. Benimkini de öyle kabul edin. Kimse alınmasın. Buradaki mihrabımız, biraz önceki bölümde daha gerideki konuştuğumuz yerde, efendim Osmanlı işi dedik. Hakikaten böyle İstanbul camilerindeki gibi ama kademeler böyle niş şeklinde değil de yuvarlak oyuklar şeklinde çok güzel bir şey getirmiş. Belki bu gözü daha az yoruyor efendim. Daha da şirin duruyor. Böyle 7 kademe falan sayıyorum. 7 kademeli mihrap da baba yiğit bir mihraptır. Dışa hafif taşık duvardan. Duvardan taşık. Tabii bunun tamamıyla duvara gömülü olması zaten imameti aksatacağı için imamların ayrı bir odada dururmuş gibi durmaları cemaatin ona uymasını sakatlayabiliyor diyor din adamlarımız. Onun için de yapılış şekli de güzel. Şurada bir de vaaz kürsüsü var. Onu da gösterelim. Noktayı koyalım efendim. Efendim vaaz kürsüsünün yanındayım. Görüldüğü gibi o da oymalar ve kabartmalar şeklinde gene süslenmiş. Tabii Osmanlı vaaz kürsülerinin şu alt kısmı olmuyor. Bu duvara öyle bir tutturuluyor ki şöyle kavisli bir ayakla yerde sıfırlanmış, bitmiş oluyor. Çok güzel, güzel olmuş. Kim bilir kaç kişi buralarda vaaz etti, insanlara vaaz ve nasihatta bulundu. İnşallah bundan sonraki devrede de nasip olursa belki 10 sene sonra da bu eserlerimizi aslına benzer şekilde kündekari veya ona benzer mermer kürsüler haline de getirebiliriz. Kıymetli seyircilerim, Kayseri'deki Han Camii'nin anlatımını burada noktalıyoruz. Ama Kayseri'deki tarihi eserlerin anlatım programlarımızı noktalamıyoruz. Daha çok yolun yarısına bile gelmedik. İnşallah nasip olur da yolu tamamlarız. Yol gidildikçe bitiyor. Biz de habire yol gidiyoruz. İnşallah bir gün gelecek Kayseri'yi tamamlayacağız. Sizler de bunu rahat rahat böyle sıcak yuvalarınızda seyrederek Allah Allah biz Kayseriliyiz, 40 yıllık Kayseriliyiz ama kardeşim nasip olmadı Han Camii'ne bir türlü gitmedik diye üzüleceksiniz. Sonra da beni yolda görünce de hocam bizi utandırdın ya, Kayseri'de neler varmış da biz bilmiyormuşuz diyeceksiniz. Olsun. Onlar önemli değil. Mesele doğruyu geç de olsa öğrenebilmek. Hoşçakalınız efendim.
Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle.
Huzura doğru.